KPSS kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 22. kaset 2. yüz. Sayfa 985. 3. Taş meskenler. Bir yerin çevresinde taş malzemeler yaygınsa konut yapımında taşlar kullanılır. Taşların bulunması o yerin jeolojik özelliklerine de bağlıdır. Dayanıklı ve çabuk işlenebilir olan taşlar daha çok tercih edilir. Andezit, bazalt ve kireç taşı en çok kullanılan taşlardır. Taş meskenler Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Güneydoğu Anadolu'da da Karaca Dağı çevresinde görülür. 4. Betonarme meskenler. Yapı tekniğinin gelişmesiyle birlikte belde ve kentlerdeki meskenlerin hemen hemen tamamı betonarme evlere dönüşmüştür. Yeni yapılan modern evler beton ve demir kullanılarak yapılmaktadır. Betonarme evler genellikle çok katlıdır. Türkiye'nin beşeri coğrafyası test 1. 1. Güneydoğu Anadolu bölgesinin nüfusunun az olmasına karşılık nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Sözü edilen durumun görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüz ölçümünün küçük olması. B. Arazinin engebeli olması. C. Nüfusun belli yerlerde toplanması. D. Diğer bölgelere göç vermesi. E. Petrolün en çok bu bölgeden çıkarılması. 3. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışına bağlı olarak meydana gelen sorunlardan biri değildir? A. İşsizliğin giderek artması. B. Doğumların fazla olması. C. Konut sorununun yaşanması. D. Köyden kente olan göçlerin artması. E. Tarım arazilerinin amaç dışı işgal edilmesi. 5. Doğu Anadolu'nun bazı dağlık alanlarıyla Torosların bazı kesimleri yeteri kadar yağış aldığı halde az nüfuslanmıştır. Bu durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkilidir? A. Bitki örtüsünün cılız olması. B. Toprak veriminin düşük olması. C. Su kaynaklarının yetersizliği. D. Tarıma elverişli sahaların çok az olması. E. Yeraltı zenginliklerinden yoksun olması. 6. Nüfus yoğunluğu ile yüz ölçümünün doğru orantılı olduğu söylenebilseydi, aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazla olurdu? A. Marmara. B. Ege. C. İç Anadolu. D. Güneydoğu Anadolu. E. Doğu Anadolu. 7. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin hem nüfusu hem de nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır? A. Marmara. B. Ege. C. Karadeniz. D. Akdeniz. E. İç Anadolu. 8. Nüfus dağılışı haritası ile Türkiye yağış dağılışı haritası incelendiğinde ikisi arasında bir paralellik görülür. Buna göre aşağıdaki yörelerden hangisinde yukarıda söz edilen paralellik görülmez? A. Batı Karadeniz. B. Kıyı Ege. C. Menteşe yöresi. D. Amik Ovası. E. Antalya. 9. Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır? A. Kıyı yörelerde. B. Turistik yörelerde. C. Ormanlık alanlarda. D. Verimli tarım alanlarında. E. Sanayinin yoğun olduğu yerlerde. 10. Aritmetik yoğunluk belirli bir yerde yaşayan nüfusun o yerin alanına olan oranını ifade eder. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin aritmetik yoğunluğu diğerlerinden daha azdır? A. Güneydoğu Anadolu. B. Doğu Anadolu. C. İç Anadolu. D. Marmara. E. Akdeniz. 11. Aşağıdaki illerden hangisinin aritmetik nüfus yoğunluğu daha fazladır? A. Erzurum. B. Sivas. C. Bursa. D. Kastamonu. E. Burdur. 12. Göç alan yerlerde genel olarak erkek nüfus fazlalığı, göç veren yerlerde ise kadın nüfus fazlalığı vardır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır? A. İstanbul. B. Bursa. C. Mersin. D. Trabzon. E. Ankara. 13. Türkiye'de kırsal nüfus 1990 yılına göre %41 olmasına rağmen tarım sektöründe çalışan nüfusun %50'den fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Mevsimlik işçilerin getirilmesiyle. B. Kente gidenlerin köylerine geri dönmesiyle. C. Şehirlerde oturan bazı kişilerin tarımla uğraşmasıyla. D. Tarımsal nüfus yoğunluğunun giderek artmasıyla. E. Tarımsal ürünlere daha fazla ihtiyaç duyulmasıyla. 14. Okur yazar erkek oranı ile okur yazar kadın oranı arasındaki farkın en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Marmara, B. Ege, C. Akdeniz, D. İç Anadolu, E. Doğu Anadolu. 15. Ege bölgesinin Menteşe yöresi ile Doğu Anadolu bölgesinin Hakkari bölümünde nüfus yoğunluğu çok azdır. Bu durumun meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisi olumsuz yönde etki yapmamıştır? A. Yağış miktarının fazla olması, B. Arazilerin engebeli olması, C. Sanayinin gelişmemiş olması, D. Tarım alanlarının dar olması, E. Ulaşım olanaklarının sınırlı olması. Türkiye'nin beşeri coğrafyası test 2. 2. Batı Karadeniz bölümünde nüfusun yoğun olması aşağıdakilerden hangisine daha çok bağlıdır? A. Önemli limanların varlığına, B. Dağların uzanış doğrusuna, C. Geniş tarım topraklarının varlığına, D. Yıllık yağış miktarının fazla olmasına, E. Maden çıkarımı ve işlemenin yaygınlığına. 3. Çatalca Kocaeli bölümü Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölümüdür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında en az etkiye sahiptir? A. Turizm gelirlerinin fazlalığı, B. Endüstrinin gelişmişliği, C. Tarım alanlarının verimliliği, D. Ulaşım olanaklarının gelişmişliği, E. İklim ve yer şekillerinin elverişliliği. 4. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu yerler genel olarak nüfusun da yoğun olduğu yerlerdir. Bu genellemeye aşağıda verilen illerden hangisi uymaz? A. Aydın, B. Zonguldak, C. Antalya, D. Rize, E. İstanbul. 5. Aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin nedenleri arasında gösterilemez? A. Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı, B. Tarım alanlarının yetersizliği, C. Kentlerdeki iş imkanlarının fazlalığı, D. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, E. Kentlerde gecekondulaşmanın artması. 6. Ülkemizde yüksek oranda göç veren iller arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Kars, B. Amasya, C. Tunceli, D. Diyarbakır, E. Yozgat. 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? A. Kentlerin hızla büyümesi, B. Tasarrufların azalması, C. Yeni ürünlere talebin artması, D. İşsizlik oranının artması, E. Gecekondulaşmanın artması. 8. Aşağıdaki bölümlerden hangisi kent nüfusu oranı bakımından diğerlerinden daha geri durumdadır? A. Çatalca Kocaeli, B. Adana, C. Kıyı Ege, D. Doğu Karadeniz, E. Güney Marmara. 9. Göç veren illerde kadın nüfus, göç alan illerde ise erkek nüfus fazladır. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde erkek nüfusun daha fazla olduğu söylenebilir? A. Gümüşhane, B. Adana, C. Artvin, D. Bingöl, E. Burdur. 10. Türkiye'de kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir. Bu durum birçok problemi beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir? A. Trafik sorunu, B. Hava kirliliği, C. Çarpık kentleşme, D. Gecekonduların artması, E. Konut yapımının hızlanması. 11. Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Buna göre ahşap ve kerpiç evlerin ülkemizde yaygın olduğu bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ahşap evler, kerpiç evler. A. Antalya, Batı Karadeniz. B. Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat. C. Doğu Karadeniz, Konya. D. Dicle, Yukarı Sakarya. E. Kıyı Ege, Güney Marmara. 13. Kentlerde tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri, kültür, turizm, madencilik gibi birçok etkinlik bir arada bulunur. Bazı kentlerde bu etkinliklerden biri ya da birkaçı ön plana çıkarken bazı kentlerde hepsi bir arada bulunabilir. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde bütün etkinlikler bir arada bulunur? A. Niğde, B. İzmir, C. Muğla, D. Kütahya, E. Erzurum. 14. Türkiye'de bazı coğrafi bölgelerimizin nüfusları yaz mevsiminde turizm faaliyetleri ve pamuk, tütün gibi ürünlerin hasadı için yapılan mevsimlik göç nedeniyle geçici olarak artmaktadır. Buna göre aşağıda verilen coğrafi bölgelerden hangilerinde hem turizm faaliyetleri hem de ürünlerin hasadı nedeniyle geçici olarak nüfus artar? A. Akdeniz, Ege. B. Doğu Anadolu, İç Anadolu. C. Akdeniz, Doğu Anadolu. D. Karadeniz, İç Anadolu. E. Marmara, Güneydoğu Anadolu. 3. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin daha az etkili olduğu söylenebilir? A. Yeryüzü şekilleri. B. Karstik kaynaklar. C. Turizm merkezleri. D. Tarımsal alanlar. E. Sanayi kuruluşları. 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özellikleri arasında gösterilemez? A. Nüfusun yoğun olduğu yerler ekonomik faaliyetlerin de yoğun olduğu yerlerdir. B. Marmara bölgesi nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölgedir. C. Nüfus yoğunluğu fazla olan yerler Sinop ile Anamur arasında çizilecek bir hattın batısında kalır. D. Nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerde ekonomik faaliyetler sınırlıdır. E. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının üzerindedir. 4. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde daha azdır? A. Adana, B. Kıyı Ege, C. Yukarı Fırat, D. Güney Marmara, E. Çatalca, Kocaeli. 5. Nüfus artışının olumsuz sonuçları olduğu gibi olumlu sonuçları da olabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarından biri değildir? A. Vergi gelirlerinin artması. B. İç ve dış göçlerin artması. C. Yeni sanayi dağlarının doğması. D. İşçi ücretlerinin ucuzlaması. E. Mal ve hizmetlere talebin artması. 6. Ekonomik koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki illerin hangisinde erkek nüfusun kadın nüfusundan daha az olduğu söylenebilir? A. Sinop, B. Adana, C. İstanbul, D. İzmir, E. Kayseri. 7. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar kır nüfusu oranı azalırken kent nüfusu oranı sürekli olarak artmıştır. Böyle bir artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsedilemez? A. Kentlerdeki iş olanaklarının. B. Konut açığının artmasının. C. Hizmet sektöründeki gelişmelerin. D. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin. E. Sanayi faaliyetleri gelişiminin. 9. Ege bölgesinde tuğla, Akdeniz bölgesinde taş, Karadeniz bölgesinde ise ahşap evler yaygındır. Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir? A. Taşımacılık, B. Doğal çevre, C. Arazinin eğimi, D. Ekonomik gelişme, E. Yeryüzü şekillerinin çeşitliliği. 10. 1. Tarımda makineleşme. 2. Hızlı nüfus artışı. 3. Tarımda verimin artması. 4. Sulamanın yaygınlaşması. 5. Ahır hayvancılığının gelişmesi. Yukarıdakilerden hangileri kırsal kesimden kentlere göçü arttıran etkenlerdendir? A. 1 ve 2, B. 3 ve 4, C. 3 ve 5, D. 2 ve 4, E. 4 ve 5. 11. Aşağıdakilerden hangisi dış göçün olumlu etkilerinden sayılamaz? A. İşsizlik azalır. B. Döviz girdisi artar. C. Eğitilmiş eleman azalır. D. Turizmin gelişmesi sağlanır. E. Türk kültürü diğer ülkelere tanıtılır. 12. Aşağıdakilerden hangisinin kent nüfusunun artışındaki etkisi diğerlerinden daha fazladır? A. Konut sayısının artması. B. Doğum oranının yüksek olması. C. Ulaşım ağının gelişimi. D. Çevreden olan göçlerin artması. E. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi. 13. Köy altı yerleşmelerinin yaygın olması ile o bölgedeki ekonomik faaliyetler arasında bir ilişki vardır. Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi köy altı yerleşmelerinde daha yaygın görülür? A. Turizm. B. Hayvancılık. C. Ticaret. D. Tarım. E. Dokumacılık. 14. Ülkemizde belli bir nüfusu geçen merkezlere büyük şehir, ana kent adı verilmektedir. Aşağıda verilen merkezlerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Konya. B. Bursa. C. Samsun. D. Mersin. E. Zonguldak. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası bölüm 7. A. Türkiye'de tarım. Gerekli ve yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümüne tarım adı verilir. Geniş anlamıyla tarım, ekim ve dikim işleri, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık gibi etkinliklerin bütününü kapsar. 1. Türkiye topraklarından yararlanma. Topraklardan yararlanma, yer şekilleri ve iklim özellikleriyle çok yakından ilgilidir. Türkiye'nin büyük bir bölümünün dağlık ve platoluk arazilerden oluşması, ayrıca eğimi fazla arazilerin çokluğundan dolayı topraklardan yararlanma olanakları azalmaktadır. Ayrıca bazı alanlarda iklimin çok kurak ve soğuk olması da topraklardan yararlanma olasılığını azaltmaktadır. Ancak yine de var olan topraklardan ülkemiz verimli bir şekilde yararlanabilirse, topraklarımız şu anda yeterli gelebildiği gibi nüfus artışı olsa bile gelecek yıllarda çok rahat yeterli olabilir. Ekili ve dikili alan olarak adlandırılan sebze bahçeleri, bağlar, meyvalıklar, zeytinlikler ile nadas alanları topraklarımızın %36'lık bölümünü kaplamaktadır. Topraklarımızın her yıl belli bir bölümü nadasa bırakılmaktadır. Ancak son yıllarda sulama ve gübreleme olanaklarının gelişmesiyle nadasa bırakılan alanlar giderek azalmaktadır. Çayır ve otlaklar olarak da bilinen meralar, Türkiye topraklarının %32'sini kaplar. Bu kesimler hayvanların doğal beslenme alanlarıdır. Çayır ve otlakların kapladığı alan, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan daha geniştir. Orman alanları topraklarımızın %26'sını oluşturmaktadır. Ormanlar daha çok sıcaklığın ve yağışın yeterli olduğu kıyı bölgelerinde toplanmıştır. Türkiye topraklarının %6'lık kısmı da elverişsiz arazidir. Bu yerler arasında yüksek ve sarp kayalık alanlar, aşırı eğimli yamaçlar, dağ zirveleri, çalılıklar, bataklıklar ve kumsallar bulunur. Türkiye'de tarım yapılan toprakların dağılışında bölgeler arası farklılıklar vardır. Marmara, bölge yüz ölçümüne göre ekim-dikim alanının en yüksek olduğu bölgedir. Marmara'yı sırasıyla İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri izler. 2. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler. Bir ülkede toprakların dağılış biçimi, tarım yapılan toprakların genişliği, tarımı etkileyen başlıca faktörlerdir. Ancak birim alandan alınan verimin fazla olup olmaması daha önemlidir. Türkiye'de tarım etkinliklerini ve tarımda verimliliği etkileyen faktörler şunlardır. Toprak ve bakımı. Toprağın niteliği tarım faaliyetlerini birinci derecede etkiler. Tarım topraklarında devamlı üretim yapabilmesi Toprağın mineralce zengin olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım yapılan toprağın çeşitli şekillerde bakımının yapılması gereklidir. Topraklar ülkemizde başta erozyona karşı korunmalıdır. Erozyon önlenmedikçe veya şiddeti azaltılmadıkça tarımsal verim istenen düzeye ulaşamaz. Yamaçların ve akarsu yataklarının basamaklandırılması, ağaçlandırma, nöbetleşe ekim, toprağın eğim doğrultusunda sürünmemesi, eğimli yerlerin bağ ve meyvelik haline getirilmesi, erozyonu azaltan başlıca önlemlerdir. Tarım arazilerinin suya aşırı doyması veya suyun toprağın üzerinde birikmesi, tarım toprakları için önemli bir sorundur. Topraktaki fazla su, akaçlama, drenaj çalışmalarıyla akıtılmalıdır. Tarım topraklarımızın önemli bir sorunu da çoraklaşmadır. Çoraklaşma, toprakta fazla tuz birikmesiyle toprağın bitki yetişmesine imkan vermeyecek duruma gelmesidir. Çoraklaşmayı önlemek için toprakların uygun bir biçimde sürülmesi, sulama ve gübreleme yapılması gereklidir. Toprak bakımı sonucunda hem topraklarımızın bozulması hem de erozyonla taşınıp götürülmesi engellenir. B. Sulama. Türkiye'de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır. Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimin etkisindedir. Çoğu yerde tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı yaz döneminde kuraklık hüküm sürmektedir. Bu durum tarımdaki su ihtiyacını arttırmaktadır. Ayrıca yağışların düzensizliği, özellikle tahıl tarımının yaygın olduğu sahalarda her yıl üretimde dalgalanmalara neden olmaktadır. Sulama olanaklarının geliştiği yerlerde tarım iklime bağlılıktan genel olarak kurtulur. Yılda birden fazla ürün alınabilir. Toprak her yıl kullanılabilir. Üretimde süreklilik sağlanır. Nadas tarımı azalır veya sona erer. Üretimde dalgalanmalar önlenir. Ürün artışı meydana gelir. Özellikle sebze tarımı yaygınlaşır. Tarımın milli gelir içindeki ve ihracatındaki payı artar. Türkiye'de sulamaya en az Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde, en çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum yağış ve buharlaşma koşulları ile ilgilidir. C. Gübreleme. Sulamadan sonra verimi artıran en önemli faktör gübrelemedir. Toprağın devamlı kullanılması, minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Gübreleme ve mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi arttırılmaya çalışılır. Türkiye'de sulamanın yaygınlaşması ile birlikte özellikle 1960'lardan itibaren gübre kullanımı artmaya başlamıştır. Bugün topraklarımızın önemli bir kısmında doğal ve suni gübre kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak hektar başına düşen gübre kullanım miktarı henüz arzu edilen düzeyin altındadır. Türkiye'de gübre fabrikalarındaki üretim ihtiyaca cevap veremediğinden gübre dış alımı yapılmaktadır. İthal edilen gübrenin çiftçiye ucuza mal olması için sübvanse edilir. Yani alındığı fiyatın altında satılır. D. Tohum ıslahı. Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesi, sulama ve gübrelemenin yanında kaliteli tohumun kullanılmasıyla da yakından ilgilidir. Günümüzde gen çalışmaları yoluyla yüksek verim kapasitesine sahip tohumlar elde edilmektedir. Türkiye'de bu amaçla devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları kurulmuştur. Yapılan araştırmalar kaliteli tohum kullanımının tarımsal verimi en az %10 oranında artırdığını ortaya koymuştur. E. Makineleşme. İnsan emeği ya da hayvan gücünün yerine yaygın bir biçimde makine kullanımına makineleşme denir. Makineleşme yoluyla hem verim yükselir hem de üretim artar. Türkiye'de 1950'den sonra tarımda makineleşme sürekli gelişme göstermiştir. Bunun sonucunda mera ve otlak alanları tarım alanlarına çevrilerek tarımsal üretimde önemli artışlar sağlanmıştır. Türkiye'de bazı alanlarda makinalı tarıma tam geçilememiştir. Bunun nedenleri şunlardır. Makine kullanımına elverişli olmayan arazilerin varlığı, Doğu Karadeniz bölümü gibi. Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üzerinde olması. Bazı bölgelerde iş gücünün daha ucuz olması. Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin bulunması. Türkiye'de makinalı tarımla birlikte tarım alanlarında artış olmuş, Tarım ürünlerinin işlenmesi ve hasadında kolaylıklar sağlanmış, bu da üretim artışına neden olmuştur. Ayrıca makinalı tarımla birlikte mera alanlarının azalması hayvancılığı olumsuz etkilemiş, iş gücü ihtiyacının azalması işsizliğe ve göçlere yol açmıştır. F. Zirai mücadele. Tarladaki ürünün hastalık ve zararlılara karşı korunması tarım hayatının önemli sorunlarındandır. Türkiye'de çok sayıda bitki hastalığı ve bitki zararlıları görülmektedir. Bunlar birçok üründe önemli zararlara yol açabilmektedir. Bu yolla kaliteli tohumlar da hastalıklı duruma gelmektedir. Hem kaliteli tohumların hem de kaliteli ürünlerin zarar görmemesi için hastalık ve zararlılarla etkili biçimde mücadele edilmelidir. G. Pazarlama. Türkiye'de tarım ürünlerindeki üretimin artması, pazarlamanın öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. Tarım ürünlerinin pazarlanması, devlet ve özel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Devlet, tarım ürünlerinin alımına, kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla katılmaktadır. Bu kuruluşlar, destekleme alımı ve taban fiyat politikasını yürütmek için kurulmuşlardır. Destekleme alımı ve taban fiyat uygulaması, fındık, tütün, şeker pancarı, buğday, çay, pamuk gibi dayanıklı ve sanayiye yönelik ürünlerde uygulanır. H. Tarımı destekleyen kuruluşlar. Türkiye'de tarıma destek sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların başlıcaları ve yaptıkları faaliyetler şunlardır. Türkiye Ziraat Donatım Kurumu. Üreticilerin her türlü tarım araç gereçlerini üretip satmakta, üreticilere fide, hayvan, gübre ve tohumluk temin etmektedir. Devlet Su İşleri. Kurduğu bent, gölet, baraj ve sulama şebekesiyle tarımın sulama ihtiyacını karşılamaktadır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Türkiye'de bitki ve hayvan üretimini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve ürün kalitesini yükseltmeye çalışmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi. Üreticilerin ürünlerini satın alarak depolamakta ve daha sonra bu ürünleri iç piyasaya vermekte ya da ihraç etmektedir. Ziraat Bankası. Çiftçilere tarımsal kredi vermektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri. Çiftçinin tarımsal alet, ekipman, gübre, tohum ve ilaç teminini sağlar. Aynı zamanda sermaye ihtiyacını karşılar. Yukarıdaki kuruluşlardan başka Çaykur, Çuko Birlik, Tariş, Fisko Birlik, Devlet Üretme Çiftlikleri, Toprak Su ve Zirai Mücadele Teşkilatı gibi tarımı destekleyen birçok kuruluş vardır. Örnek 1. Türkiye'de toprağın verimini arttırmak ve tarımı geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Sulamayı yaygınlaştırmak. B. Gübrelenen alanları arttırmak. C. Zararlılarla mücadele etmek. D. Pazarlama olanaklarını arttırmak. E. Üretici sayısını arttırmak. Çözüm. Sulama, gübreleme, zirai mücadele ve pazarlama tarımda verimi etkileyen faktörlerdir. Üretici sayısının artması verimi arttıran bir etken olmaz. Cevap E. 3. Tarım işletme metotları. Aynı fiziki koşullara sahip olan tarım alanlarından farklı verim alınması uygulanan tarım metotlarında kaynaklanmaktadır. Başlıca tarım işletme metotları şunlardır. A. İntensif, yoğun tarım. Modern tarım yöntemi olarak da bilinir. Nüfus yoğunluğunun fazla, tarım alanlarının sınırlı olduğu ülkelerde ve bölgelerde gelişmişlik derecelerine göre uygulanır. Hollanda, Belçika, Almanya, İsrail, Japonya intensif tarımın en yoğun uygulandığı ülkelerdir. Bu metotta birim alandan en yüksek verim elde etme amaçlanır. Bunun için sulama, gübreleme, tohum ıslahı ve makine kullanımı gibi verimi artıran tüm yöntemler uygulanır. Üretimde yıllar arasında çok farklılıklar olmaz. Elde edilen verim ve gelir fazla olur. Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz ovalarında intensif tarım metodu yaygındır. B. Ekstansif, yaygın tarım. Tarım alanlarının geniş, nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı ülkeler ile gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu tarım yöntemi Arjantin, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde yaygındır. Bu metotta toprak yoğun bir şekilde işlenmez. İklim koşullarına göre verimde değişiklik olabilir. Ülkemizde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ekstansif tarım yaygındır. C. Nadaslı, kuru tarım. Bu tarıma ilkel tarım metodu da denir. Yağışların yetersiz olduğu ve sulama yapılamayan sahalarda uygulanır. Topraklardan 2 yılda bir ürün alınır. Ürün ekilemeyen yıllarda toprak sürülerek havalandırılır. Böylece su depolanması ve mineral zenginleşmesi sağlanır. Ülkemizde en fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanır. Karadeniz kıyılarında ise yağışlı iklimden dolayı nadas tarımına ihtiyaç yoktur. Örnek 2. Ekim alanlarının nadasa bırakılması toprak nemliliği, hava sıcaklığı ve yağış miktarı ile yakından ilişkilidir. Aşağıda verilen yörelerin yıllık yağış miktarının eşit olduğu kabul edilse, hangisinde nadasa daha fazla ihtiyaç duyulabilir? A. Düzce, B. Mardin, C. Rize, D. Erzurum, E. Samsun. Çözüm: Nadas, iklimin kararsız, yağışın düzensiz ve sulamanın yetersiz olduğu yerlerde uygulanır. Yaz kuraklığının belirgin olarak görüldüğü ve buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde nadas daha yaygındır. Buna göre Mardin'de nadasa diğer illerden daha fazla ihtiyaç duyulur. Cevap B. D. Sera tarımı. Türkiye'de kışların ılık geçtiği, güneşli gün sayısının fazla olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak kullanılan tarım yöntemidir. Bu yöntemde şeffaf örtülerle kapatılan alanlarda daha çok kış ve ilkbahar mevsimlerinde vaktinden önce sebze, meyve üretimi yapılır. Bu sayede ülkemizde her mevsim taze sebze ve meyve bulunabilir. E. Münavebeli tarım. Tarım alanlarında her yıl aynı ürünün ekilmesi yerine dönüşümlü olarak bir yıl buğday, diğer yıl tütün, pamuk gibi değişik ürünlerin ekilme yöntemidir. Başka bir ifadeyle ürünlerin nöbetleşe ekilmesidir. Bu tarım yöntemiyle toprağın mineral durumu dengelenir ve verimde büyük düşmeler engellenir. 4. Tarla ve bahçe kültürleri. Ekim, dikim, sulama, gübreleme gibi işlemler sonucunda topraktan elde edilen ürünler tarla ve bahçe kültürleri adı altında toplanır. Tahıllar, baklagiller, sanayi bitkileri, yağ bitkileri, yem bitkileri, sebze, meyve, zeytin, bağcılık ve çay üretimi tarla ve bahçe kültürleri olarak bilinir. Şimdi sırayla bunları inceleyelim. A. Tahıllar. Buğday. Orta kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinde yetişen ve ülkemizde en yaygın üretilen tarım ürünüdür. İlkbahar döneminde filizlenmek ve büyümek için yağış, yaz döneminde ise olgunlaşmak için kurak ve sıcak bir ortam ister. Bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin yaz yağışları alan Karadeniz bölgesi, kıyı kuşağı ile Kuzeydoğu Anadolu dışında kalan hemen her yerinde buğday yetiştirilmektedir. Buğday tarımı ülkemizde daha çok kuru tarım yöntemiyle yapıldığından üretimde yıllar arasında dalgalanmalar görülmektedir. Türkiye'de en fazla buğday üretimi İç Anadolu bölgesinde yapılır. Daha sonraki sıraları ise Marmara ve Akdeniz bölgeleri alır. Konya, Ankara ve Adana ise il olarak ilk 3 sırayı paylaşır. Türkiye buğday üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır. Ancak ürettiğine yakın bir miktarı tükettiği için buğday dış ticarette önemli bir yer tutmaz. Örnek 3. Türkiye'de buğday hasadının başlama zamanının bölgelere göre değişiklik göstermesi aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanır? A. Ekim zamanından, B. Ekim yönteminden, C. Bakım yönteminden, D. Sıcaklık farkından, E. Toprak çeşidinden. Çözüm: Buğday ülkemizin çeşitli bölge ve yörelerinde farklı tarihlerde hasat edilmektedir. Oysa buğday aynı tarihlerde ekimi yapılan bir üründür. Hasat dönemindeki farklılık buğdayın olgunlaşması için gerekli sıcaklık farkından kaynaklanmaktadır. Söz gelimi önce Akdeniz bölgesindeki hasat edilen buğday daha sonra İç Anadolu'da ve en son Doğu Anadolu'da hasat edilir. Çünkü yükseklik sıcaklığı azaltmaktadır. Cevap D. Arpa. Türkiye'de buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl ürünüdür. Arpanın ekim alanı buğday ile paralellik gösterir. Ancak arpa düşük sıcaklığa dayanabildiğinden ve kısa sürede gelişip olgunlaştığından buğdayın iyi yetişmediği birçok yerde de yaygınlık kazanmıştır. Arpa daha çok yem olarak kullanılır. Bira sanayinin de temel ham maddesidir. Türkiye arpa üretiminin yarısına yakınını İç Anadolu bölgesi gerçekleştirir. Bunu Güneydoğu Anadolu ile Ege bölgeleri takip eder. İklim bakımından arpa üretimini en elverişli yer Doğu Karadeniz bölümüdür. Mısır. Yaz döneminde yağış alan veya sulama yapılan sahalarda yetiştirilir. Mısır, Türkiye'nin Karadeniz kıyı kesiminde doğal yetişme olanağı bulmuştur. Buna bağlı olarak mısır üretiminde uzun yıllar boyunca Karadeniz bölgesi ilk sırayı almıştır. Son yıllarda mısırdan yemeklik yağ üretilmeye başlayınca bu bitki sanayi bitkileri arasına girmiş ve özellikle Çukurova'daki üretimi yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda da Akdeniz bölgesi mısır üretiminde Karadeniz bölgesini geçmiştir. Akdeniz bölgesi Türkiye üretiminin yaklaşık %41'ini karşılar. Daha sonra Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri gelir. Türkiye'nin iç kesimlerinde mısır üretimi oldukça azdır. Pirinç, çeltik. Pirinç, çeltik bitkisinin tohumlarının kabuklarından ayrılması ile elde edilir. Bu nedenle yetiştirilen bitkiye çeltik, işlenerek elde edilen ürüne pirinç denir. Çeltik bitkisinin yetişme süresi boyunca yüksek nem ve sıcaklık isteği vardır. Su içinde yetişmekle birlikte başaklarının olgunlaşıp hasat işlemi bitinceye kadar kurak bir dönem gereklidir. Çeltik tarımında makine kullanımı çok azdır. Tarım daha çok insan emeğine dayanır. Türkiye'deki pirinç üretiminin yarısından fazlasını Marmara bölgesi gerçekleştirir. Bu bölgemizi Karadeniz bölgesi izler. Daha sonra Akdeniz bölgesi gelir. Marmara bölgesindeki başlıca üretici il olan Edirne, Türkiye pirinç üretiminin 1/3'üne yakınını sağlar. Diğer üretici iller Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Adana ve Diyarbakır'dır. Türkiye'de üretilen pirinç ihtiyacımızı karşılamaz. Bu nedenle her yıl önemli miktarda pirinç ithalatı yapılır. Pirinç tarlaları su ile dolu olduğundan sivrisinek üremesine neden olur ve sıtma hastalığı için zemin hazırlar. Bundan dolayı devlet ekim alanlarını sınırlandırmıştır. Diğer tahıllar. Yukarıda anlatılan tahıllardan başka Türkiye'de çavdar, yulaf ve kuş yemi gibi tahıllarında üretimi yapılır. Bu tahıl ürünleri verimi düşük topraklarda yetişebildikleri ve kuraklığa dayanıklı oldukları için diğer tahılların yetiştirilemediği yerlerde yetiştirilir. Bu tahıllar daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca çavdardan, alkol, yulaftan bisküvi sanayilerinde faydalanılır. B. Baklagiller. Mercimek. Türkiye'nin az çok her tarafında yetişebilen mercimek, tarım ürünleri arasında nem ihtiyacı en az olan bitkilerdendir. Olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak bir iklim ister. Her türlü toprak koşullarına dayanıklıdır. Türkiye'deki mercimek üretiminin 1/3'ünden çoğu Güneydoğu Anadolu bölgesinden elde edilir. Daha sonra İç Anadolu bölgesi gelir. Güneydoğu Anadolu'da kırmızı mercimek, İç Anadolu'da ise yeşil mercimek üretimi yaygındır. Nohut. Yarı kurak iklim koşullarında yetişebilen nohut en çok İç Anadolu bölgesinde üretilir. Üretimin yaklaşık 1/3'ünü bu bölge karşılar. Baklagiller içerisinde en fazla üretim miktarına sahiptir. Fasulye. Yüksekliği 200 metreyi aşmayan ve yaz döneminde sulanabilen yerlerde yetiştirilir. En önemli yetişme alanları kıyı bölgelerindeki ovalardır. Özellikle Çukurova ve Antalya ovaları ile Güney Marmara bölümündeki ovalarda fasulye tarımı yaygın olarak yapılır. İç bölgelerde ise akarsu boylarındaki tarlalarda yetiştirilir. Bakla. Türkiye'deki bakla tazeyken sebze olarak kullanılır. Ancak çoğunlukla kuru taneleri yem olarak kullanılır. Seracılığın gelişmesine bağlı olarak taze bakla üretimi Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Kuru bakla üretiminde ise Marmara bölgesi başta gelir. Marmara bölgesindeki Balıkesir ve Çanakkale illeri en çok kuru bakla üretilen illerdir. C. Sanayi bitkileri. Tütün. Tütün bir sıcak iklim bitkisidir. Yamaç arazilerdeki kıraç topraklarda iyi yetişir. Nemli havayı sevmekle birlikte taban suyunun yüksek olmaması gerekir. Olgunlaşma ve hasat döneminde kurak iklim koşulları ister. Her türlü toprakta tütün tarımı yapılabilir. Tütün Türkiye'nin önde gelen gelir kaynaklarındandır. Türkiye'de tütün tarımı devlet denetiminde ve belirli bölgeler ile yörelerde yapılır. Bunun nedenleri kaliteyi korumak ve pazarlama sorununun ortaya çıkmasını engellemektir. Türkiye'deki tütün üretiminin yarısına yakınını Ege bölgesi gerçekleştirir. Daha sonra Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri gelir. Türkiye dünyada tütünlerinin yüksek kalitesiyle tanınmıştır. Pamuk. Bir sıcak iklim bitkisi olan pamuk yetişme döneminde sıcak ve kurak iklim ister. Pamuk yetiştirilecek toprağın suyu tutmaması, yani geçirimli olması gerekir. Bu nedenle pamuk tarımında alüvyal topraklar tercih edilir. Pamuk bitkisi ürün verdiği dönemlerde tabandan sulanmalıdır. Pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu bölgesi başta gelir. Türkiye üretiminin %48'ini bu bölgemiz gerçekleştirir. İkinci sırayı Ege bölgesi, üçüncü sırayı Akdeniz bölgesi alır. Pamuk, dokuma ve tekstil sanayinin ham maddesidir. Pamuk bitkisinin tohumu, çiğit, yemeklik, yağ sanayinde de ham madde olarak kullanılır. Dünyada sayılı pamuk üreticileri arasında yer alan Türkiye, pamuk ihracatında da ilk sıralarda bulunmaktadır. Şeker pancarı. Türkiye'deki şeker pancarı üretimi 1926 yılında Uşak ve Altuzlu, Kırklareli şeker fabrikalarının yapılmasıyla başlamıştır. Şeker pancarı hasadından hemen sonra işlenmesi gerektiğinden önce fabrikası kurulmuş, sonra onun çevresinde üretilmeye başlanmıştır. Şeker pancarının fazla sıcaklık isteği yoktur. Ancak yetişme ve ürün verme döneminde tabandan sulanması gerekir. Bu nedenle şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda sulama olanakları gelişmiştir. Türkiye'deki şeker pancarı üretiminin yarısına yakınını İç Anadolu bölgesi gerçekleştirir. Bu bölgemizi Karadeniz ve Marmara bölgeleri izler. Şeker pancarından şeker elde edildikten sonra geriye kalan küspesi iyi bir hayvan yemidir. Bu nedenle besi ve ahır hayvancılığı daha çok şeker fabrikaları çevresinde yoğunluk kazanmıştır. Örnek 4. Türkiye'nin iç tarım bölgelerinin ekonomisinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi daha büyük bir paya sahiptir? A. Şeker pancarı, B. Mısır, C. Turunçgiller, D. Zeytin, E. Soya fasulyesi. Çözüm. Mısır, turunçgiller ve soya fasulyesi en çok Akdeniz bölgesinden, zeytin en çok Ege bölgesinde üretilir. Şeker pancarı üretiminde ise İç Anadolu bölgesi ilk sırayı alır. Ülkemizin iç bölgelerinde karasal iklim koşulları etkili olup yağış ve sulama yetersizdir. Bu koşullara en uygun tarım ürünü şeker pancarıdır. Cevap A. Keten ve kenevir. Keten ve kenevir tropikal bölge bitkilerindendir. Keten, liflerinden keten kumaşı, kot bezi, iç çamaşırı, yazlık elbise yapılır. Tohumlarından da bezir yağı elde edilir. Kenevirin liflerinden halat, urgan ve çuval yapılır. Kenevirden uyuşturucu da elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir. Kastamonu, Şanlıurfa, Samsun, Çorum, Yozgat ve İzmir illerinde kenevir üretimi yapılır. Keten üretiminin tamamına yakını ise Kocaeli ilinden sağlanır. Anason. Baharatlı tohumları için yetiştirilir. Hamur işlerinde ve yemeklerde kullanılır. Anason çayı yatıştırıcı olarak içilir. Türkiye'de üretilen anason daha çok rakı üretiminde kullanılmaktadır. Üretimin yarıdan fazlasını Burdur ili karşılar. Antalya, Denizli ve Muğla anason üretiminin yapıldığı diğer illerdir. D. Yağ bitkileri. Ayçiçeği. Bir yaz bitkisidir. Yetişme döneminde yağış ve sulama, olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Buna bağlı olarak Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Erzurum-Kars yöresinde tarımı yapılamaz. Ayçiçeği tarımı başta Trakya olmak üzere Marmara bölgesinde oldukça yaygındır. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir illerinde üretim yoğun olarak yapılır. Marmara bölgesinden sonra İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ayçiçeği üretimi önem kazanmıştır. Ayçiçeği tarımının en çok Marmara bölgesinde yapılmasının nedeni, Balkan ülkelerinden gelen göçmen Türk nüfusu yolu ile ilk kez bu ürünün tarımının Trakya'dan yurdumuza girmesidir. Türkiye'de tüketilen bitkisel yağların yaklaşık yarısı ayçiçeğinden elde edilir. Türkiye, ayçiçeği yağı üretiminde dünyada ilk sıralarda bulunmaktadır. Haşhaş. Uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı devletin denetimi altında sınırlı alanlarda ve az miktarda yetiştirilen bir bitkidir. Doğal koşullara karşı çok hassas olduğu için don olayları ve yağmurdan büyük zarar görür. Özellikle kapsüllerinin toplandığı dönemde yağmur yağması haşhaşın değerini düşürür. Haşhaş bitkisinin sakızından tıpta çok kullanılan ilaç ve uyuşturucu elde edilmektedir. Ayrıca tohumundan yemeklik yağ üretilmekte ve tohumların küspesi de hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de haşhaş üretiminin 3'te 2'sini Ege bölgesi karşılar. Bu bölgedeki üretim Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli illerinden sağlanır. Geri kalan kısım İç Anadolu bölgesinde üretilir. İç Anadolu'da üretimin tamamına yakını Konya iline aittir. Diğer bölgelerde de yetiştirebildiği halde devlet ekime izin vermediğinden üretilmemektedir. Soya fasulyesi. Yağ insan beslenmesinde, unu ise yem olarak kullanılır. En çok Akdeniz bölgesinde ve Orta Karadeniz bölümünde üretilir. Türkiye, soya üretiminin %90'dan fazlasını Akdeniz bölgesi karşılar. Yetişme devresi kısa olduğundan ikinci ürün olarak ekilir. 22. kaset, 2. yüzyılın sonu.